Ayrım 41.
Sayfa 402. Ecevit, Türk dış siyasetinin Avrupa, AT ve sosyalistlerin yönetimindeki İskandinav ülkeleri doğrultusunda yönlendirilmesi konusunda bilhassa çok istekliydi. Ve bu onu Washington'da hiç sevilmeyen bir kişi haline getirmişti. Özellikle Başkan Carter'ın etkin güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski Ecevit'ten nefret eder görünüyordu. İslam ve özellikle Arap dünyasıyla olan ilişkiler, Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerinden dolayı her zaman sorunlu olmuştur. 1967'deki 6 gün savaşı, Türk solu arasında Filistinlilere desteğin hızla artışına yol açtı. Ama hükümetin siyaseti eskisi gibi sürdü. Türk ekonomisi için güçlük yaratan, Körfez ülkelerine ise zenginlik sağlayan 1973-1974 petrol bunalımı, hükümeti Türk-Arap işbirliği olanaklarını araştırma yolunda cesaretlendirdi. Bu işbirliğini ideolojik nedenlerden dolayı Erbakan MSP'sinin bakanları da arzu ediyordu. Ancak bu siyaset çok az semere verdi. Türkiye'nin sanayisi ihracata yönelik değildi ve Arap Yarımadası ile ticaret geleneği azdı. Bu yüzden ortak girişim planlarından Türk teknik ustalık ve bilgisi ile Arap parası hemen hiçbir şey çıkmadı. Bu bölgede gerçek gelişme ancak 1979-1980'deki ikinci bir petrol fiyatı şokundan sonra gerçekleşti. Ermeni terörü. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ve genel olarak da hükümetin başını ağrıtan bir başka konu, 1970'lerde özellikle Türk diplomatlarına yönelik olan Ermeni terörünün ortaya çıkmasıydı. İlk saldırı 27 Ocak 1973'te büyük bir Ermeni topluluğunun yaşadığı Los Angeles'taki Türk Başkonsolosluğu'na yapılmıştı. Bu saldırı bireysel bir intikam eylemi gibi görünmekteydi. Ancak 1975'te Beyrut'ta Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu ASAL'a kuruldu. Kurucusu 28 yaşındaki Bedros Ohannesyan idi. Musulluydu ve Agop Agopyan takma adını kullanıyordu. Sonraki 10 yıl içinde ASAL'a dünyanın çeşitli yerlerinde 30'un üzerinde Türk diplomatını katletti ve birçoğunu da yaraladı. Ayrıca Paris yakınlarındaki Orly ve Ankara'daki Esenboğa havaalanlarında yolculara iki olayda 1982'de oldu ve Türk Turizm ve Hava Yolları bürolarına terörist saldırılarda bulundu. Asala'yı körükleyen sırf 1915 katliamlarının intikamı değildi. Ayrıca Türklerin soykırım suçunun işlendiğini ve Kuzeydoğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını kabul etmelerini de istiyordu. Asala başından beri adamlarını eğiten Filistinli terörist gruplarıyla ve kendisine silah satın alacak parayı sağlayan uyuşturucu ticaretiyle yakın ilişki içerisinde olmuştur. İsrail'in Lübnan'ı 1982'de işgaline kadar karargahı Beyrut'taydı. Bundan sonra Kıbrıs'ta üstlenmiş gözüküyor. Asala diplomatları katlettiği sırada en büyük Ermeni topluluklarının bulunduğu iki ülke olan Fransa ve Amerika'daki Ermeni toplulukları 1915 Ermeni soykırımının tanınması için hükümetlerine baskı yapmaktaydılar. Bunlar her iki ülkede hayli başarılı oldular ve bu durum Türkiye'nin Mitterrand hükümeti ve Amerikan Kongresi ile olan ilişkilerini gölgeledi. 15. Üçüncü Cumhuriyet 1980'den itibaren Türkiye. Darbe ve sonuçları, mevcut siyasal sistemin tasfiyesi. 12 Eylül 1980 sabahı saat 04.30'da Junta adına okunan ilk bildiri, silahlı kuvvetlerin devletin organları işlemediği için ülke yönetimine el koyduğunu ilan etti. Ayrıca parlamentonun dağıtıldığını, kabinenin görevine son verildiğini ve millet meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını bildiriyordu. Hemen ardından bütün siyasal partiler ve iki köktenci sendika konfederasyonunun Sosyalist Disk ve Aşırı Sağcı Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu MİSK faaliyetleri durduruldu. Alparslan Türk İş'in dışındaki siyasal parti liderleri tutuklandı. Saklanmış olan Türk İş 2 gün sonra teslim oldu. Bütün ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Yurt dışına çıkışlar yasaklandı. Ordunun hem sonunda demokratik düzene geri dönmeyi düşündüğü, demokratik düzene dönüşle ilgili olarak 1 Kasım'da 8 maddelik bir program açıklanmış ancak süreye ilişkin bir tarih verilmemişti ve hem de iktidarı sivillere devretmeden önce siyasal sistemde köklü değişiklikler yapmak niyetinde olduğu daha başından itibaren belliydi. Yaptıkları değişiklikler birçok bakımdan seleflerinin yani 27 Mayıs 1960 darbesini icra edenlerin yaptıklarını feshetmekten ibaretti. 1 Mayıs'la birlikte 27 Mayıs'ında resmi tatil olmasına son verilmesi anlamlıdır. Generallere göre görevleri demokrasiyi siyasetçilerden kurtarmak ve siyasal sistemi temizlemekti. Bu konuda öncekilerden çok daha ileri gittiler. Sadece parlamenterlerin evlerine gönderilmesi ve partilerin feshedilmesiyle yetinilmeyip ayrıca bütün belediye başkanları ve 1700'ün üzerindeki belediye meclisi de azledildi. Bütün iktidar ordunun özellikle de 14 Eylül'de resmen devlet başkanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in başkanı olduğu Milli Güvenlik Konseyi'nin elinde toplandı. Sadece askeri üyelerden oluşan Milli Güvenlik Konseyi bir hafta sonra emekli Amiral Bülent Ulusu'nun yönetiminde 27 üyeli bir kabine atadı. Ama kabine bürokratlar ve emekli subaylardan oluşmaktaydı. Ve üyeleri arasında faal siyasetçiler yahut eski siyasetçiler bulunmamaktaydı. İşlevi sadece MGK'ye tavsiyelerde bulunmak ve onun kararlarını icra etmekti. MGK'nin bakanları görevden alma hakkı vardı. MGK yalnızca kabine değil, kendilerine sıkı yönetim yasası gereği çok geniş yetkiler verilmiş, bölgesel ve yerel komutanlar vasıtasıyla da iş görüyordu. Bu kişiler eğitimin, basının, ticaret odalarının ve sendikaların başlarına getirilmişlerdi ve yetkilerini kullanmada tereddüt etmiyorlardı. Bu durum özellikle entelektüel yaşamın ve basının merkezi olan İstanbul'da gazetelerin sürekli kapatılması, gazetecilerin ve yazı işleri müdürlerinin tutuklanması sonucunu getirdi. Bizzat Atatürk'ün teşvikiyle 1924'te kurulmuş olan Yılların Cumhuriyet Gazetesi bile bir kez kapatılmıştı. Orgeneral Evren, geleceğin Türkiye'sinde eski siyasetçilere yer olmayacağını kesin bir dille belirtti. Demirel ve Ecevit, Ekim ayında serbest bırakıldılar. Erbakan ve Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini değiştirmeyi tasarladıkları suçlamasıyla yargılandılar. Ama her ikisi için sonunda beraat kararı verildi. Haziran 1981'de siyasal konuların alenen tartışılması yasaklandı. 1982'de bir MGK kararı eski siyasetçilere geçmişi, bugünü ve geleceği tartışmayı neredeyse Orwellvari tarzda yasaklamaktaydı. Darbeden sonra faaliyetleri durdurulmuş olan eski partiler 16 Ekim'de resmen kapatıldı. Ve mal varlıklarına el konuldu. Geçmişten köklü bir kopuşun zorlama gayreti içindeki generaller geçmişin kendisini de yok etmeye çalıştılar. Partilerin arşivleri ortadan yok olmuş ve muhtemelen imha edilmişti. Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 30 yıllık arşivi de dahildi. CHP arşivinin önceki kısımlarına evvelce Demokrat Parti hükümeti tarafından 1950'lerde el konulmuştu. Bunların nerede oldukları bilinmemektedir. Terörizmin ve çatışmanın bastırılması. Bu dönemde hızlı bir tutuklama dalgası ülkeyi kapladı. Daha önce darbenin bir yıldan fazla bir zaman öncesinden hazırlanmış olduğunu belirtmiştik. Şüpheliler listesi hiç kuşku yok daha önceden kaleme alınmıştı. Darbeden sonraki ilk 6 hafta içinde 11.500 kişi tutuklandı. 1980 sonunda bu sayı 30 bine çıktı ve bir yıl sonra yapılan tutuklama sayısı 122.600 idi. Bu tutumun olumlu sonucu siyasal nedenli terörist saldırıların sayısının %90'ın üstünde azalmasıydı. Teröre karşı mücadele her ne kadar sola karşı güçlü bir ön yargı içindeyse de 1971-1973'te gerçekleşen terör karşıtı mücadeleden daha adil ve tarafsız idi. Türkeş'in kanlı sokak çetelerinin bozkurtların birçok üyesi de tutuklanmış bulunuyordu. Bu siyasetin olumsuz yanı ise işin çok büyük insani ve toplumsal kayıp karşılığında bitirilmiş olmasıydı. Yakalanan ve tutuklananlar sadece şüpheli teröristler değildi. Saygın sendikacılar, meşru siyasetçiler, üniversite öğretim üyeleri, öğretmenler, gazeteciler ve hukukçular. Kısacası Eylül 1980 öncesinde belli belirsiz solcu ya da kimi durumlarda İslamcı görüşlerini dile getirmiş olanların bile başı derde girebiliyordu. Üniversiteler, bütün dekan ve rektörleri doğrudan atayan yüksek öğretim kurulunun oluşturulmasıyla sıkı merkezi denetim altına alınmıştı. 1982 sonlarında 300'ün üzerinde akademisyenin işine son verilmiş, bunu 1983 başlarında ikinci bir işten çıkarma dalgası izlemişti. Diğer birçoğu kendi isteğiyle istifa etti. Çünkü atılanlar emeklilik maaşlarını ve kamu kesiminde yeniden işe girme haklarını da yitirmiş oluyorlardı. Gerek tutuklamaların hemen sonraki sorgulamalar sırasında ve gerekse hapishanelerde işkence çok yaygındı ve gayet rahatlıkla uygulanıyordu. Uluslararası Af Örgütü yaygın işkence uygulamasına ve bunun bazen yol açtığı sonuçlara sürekli dikkat çekmekteydi. Ve Türk hükümetleri, özellikle de 1983 sonrasının sivil kabineleri, uluslararası baskı altında ülkenin bu konudaki sicilini iyileştirmeye çalıştılar. Bazı subay ve polisler mahkemeye çıkarıldı. Ancak sivil hükümetin güvenlik aygıtı üzerindeki hakimiyeti zayıftı. Bu ve insanların sıkı yönetim altında olmayan bölgelerde bile yargı önüne çıkarılmadan bu durum 15 gün süreyle gözaltında tutulması, birlikte ele alındığında işkence uygulamasının devam ettiği anlamına geliyordu. Çok büyük sayıdaki kişisel davalardan sonra Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, TİP, DİSK, Aşırı Sol Örgüt, Devrimci Sol ve Kürt Örgütü PKK aleyhinde toplu yargılamalar düzenlendi. Çoğu davada duruşmalar askeri mahkeme önünde ve sıkı yönetim altında yapıldı. Toplam olarak darbeyi izleyen 2 yıl boyunca yaklaşık 3600 idam cezası istendi. Yargılamalar sonunda bunlardan sadece 15'i infaz edildi. Ayrıca verilen daha hafif cezalar verilmişti, on binlerce idi. Yeni Anayasa. Siyasal yaşamın yeniden inşası konusunda ordu 1960-1961'de kullanılan usulleri izledi. 120'si askeri valiler tarafından, 40'ı Milli Güvenlik Konseyi tarafından atanmış olan 160 üyeli danışma meclisi 23 Ekim 1981'de ilk kez toplandı. Danışma meclisi Profesör Orhan Aldıkaşlı'nın başkanı olduğu 15 üyeli bir anayasa komisyonu seçti. Bu komisyon 17 Temmuz 1982'de yeni anayasanın ilk taslağını hazırladı. Bu metin birçok bakımdan 1960'taki anayasal gelişmelerin ters yöne çevrilmesiydi. İktidar yürütmenin elinde toplanmış ve Cumhurbaşkanı ile Milli Güvenlik Kurulu'nun yetkileri artırılmıştı. Ayrıca basın özgürlüğü, sendika özgürlüğü, siyasal amaçlı grevler, dayanışma grevleri ve genel grevler yasaklanmıştı ve kişi hak ve özgürlükleri sınırlanmıştı. Temel hak ve özgürlükler, İfade özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü ve bunun gibi anayasaya dahildi. Ancak bunların ulusal çıkarlar, kamu düzeni, ulusal güvenlik, cumhuriyet düzeninin tehlikede olması ve kamu sağlığı gerekçesiyle iptal edilebileceği, askıya alınabileceği ya da sınırlanabilecekleri belirtilmekteydi. Yeni anayasa 7 Kasım 1982'de halk oylamasına sunuldu. Kabul ya da red durumu Orgeneral Evren'in şahsiyetiyle doğrudan bağlantılıydı. Çünkü anayasanın geçici bir maddesi, anayasa kabul edildiği takdirde onun kendiliğinden 7 yıllık bir dönem için cumhurbaşkanı olacağını bildiriyordu. Siyasal terörü bastırdığı için Evren o sırada halk kitlesi tarafından hayli tutuluyordu. Bu yüzden bu bağlantının anayasa için belirli bir coşku doğurması bekleniyordu. Aksi halde anayasa sokaktaki adamın gözünde oldukça soyut bir şey olmuş olacaktı. Yine de generaller riske girmek istemediler. Oy kullanma mecburiyeti getirildi. Oy kullanmayanlar ya da ihmal edenler bir para cezası ödemekle kalmayacak, 5 yıl oy kullanma hakkını da yitireceklerdi. Ayrıca 20 Ekim tarihli bir karar, anayasanın geçici maddelerinin ve Orgeneral Evren'in evet oyu lehinde verdiği nutukların eleştirilmesini yasaklamıştı. Böyle hazırlanan halk oylaması beklenen sonucu verdi. %91.4 evet oyu. Sadece Güneydoğu'da Kürtlerin bulunduğu yerlerde hayır oyu yüzdesi nispeten yüksekti. Dar sokakta demokrasi 1983-1987. Anayasanın kabulünden ve Evren'in cumhurbaşkanlığına getirilmesinden sonra generaller hemen siyaseti yeniden yapılandırma programının ikinci aşamasına giriştiler. Mart ayında yeni bir siyasal partiler yasası ilan edildi. Eylül 1980'den önce faal olan siyasetçiler 10 yıl süreyle siyasetten men edildi. Yeni partiler artık kurulabilirdi. Ancak kurucularının Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyordu. Öğrencilere, öğretmenlere ve devlet memurlarına parti üyeliği yasaktı. Yeni partilerin kadın ya da gençlik kolları kurmalarına, sendikalarla ilişkilerini geliştirmelerine ve köylerde şube açmalarına izin verilmeyerek toplumda kök salmaları olanaksızlaştırılmıştı. 15 parti kuruldu. Ancak 12'si kurucular listesinde yapılan bazı değişikliklerden sonra bile ordu tarafından kabul edilemez bulunmuştu. Demirel'in AP'sinin ve de CHP'nin apaçık devamı olan partiler, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrasi Partisi yasaklananlar arasında bulunuyordu. Sonunda 6 Kasım 1983 seçimlerine katılmalarına izin verilmiş olan 3 parti şunlardı. Emekli Orgeneral Turgut Sunay'ın liderliğindeki, generallerle yakından özdeşleştirilen ve onlar tarafından desteklenen Milliyetçi Demokrasi Partisi. Necdet Çarp'ın liderliğindeki, CHP'nin geleneksel Kemalist kanadına yakın olan Halkçı Parti, 1979-1980'de başlatılan ekonomik reform programının arkasındaki adam olan, askeri yönetim zamanında mali skandalların sonucunda görevden atılana kadar ekonomiden sorumlu tam yetkili bakan olarak hizmet veren Turgut Özal'ın liderliğindeki Anavatan Partisi. Askeri liderler pek açıkça Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni ve daha az ölçüde de Halkçı Parti'yi desteklediklerini gösteriyorlardı. Talihin bir cilvesi olarak bu durum Özal'ın ana kozlarından biri olmuş, onun kendini tek gerçek demokratmış gibi göstermesini ve böylece ordunun 3 yıldan sonra siyasetten çekilmesini isteyenlerin oyunu çekmesini sağlamıştı. Seçimlerde ANAP %45'in üstünde oy alarak ezici bir zafer kazandı. Halkçı Parti oyların %30'unu alarak hayli başarılıydı. Generallerin Partisi Milliyetçi Demokrasi Partisi ise %23'ün biraz üstündeki oyla üçüncüydü. Yeni seçim sistemi büyük partilerin son derece lehine düzenlenmiş bulunuyordu. Çünkü yasayı yapanlar küçük partilerin 1980 öncesindeki ölçüsüz ağırlığını sistemin yıkılışının nedenlerinden biri olarak görmekteydiler. Bunun sonucu olarak %45 ANAP'a yeni mecliste salt çoğunluk sağladı. Bu beklenmedik sonuçtan sonra Özal başbakan oldu. Ancak şimdi Cumhurbaşkanlığı Konseyi MGK seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne dönüşmüştü diye tanımlanmakta olan ordunun bütün gözü Özal'ın üstündeydi. Yeni kabine mühendisler kabinesi diye tanınıyordu. Özal, Demirel gibi mühendislik eğitimi görmüştü ve kabinede kendisinden başka 9 mühendis daha bulunuyordu. ANAP, ideolojik akımların ve çıkar gruplarının garip bir koalisyonuydu. Bunlar partiye kısmen ordunun kısıtlayıcı uygulamaları altında gidecek başka yerleri olmadığı için katılmış bulunuyorlardı. Parti, kendisi de modern sanayi burjuvazisinin ve Anadolu'nun küçük güç adamlarının bir koalisyonu olan eski Adalet Partisi'nin, Dinci Milli Selamet Partisi'nin ve Faşist Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini almıştı. Turgut Özal'ın şahsiyeti parti için son derece önemliydi. Gerçekten de o olmasa bu koalisyonun uzun zaman bir arada kalıp kalmayacağı kuşkuludur. İki kampta da bir ayağı bulunuyordu. 1970'lerde özel sektörde başarılı bir yöneticilik yapmıştı ve ekonomiyi liberalleştirmesini beğenen büyük sermaye çevreleriyle çok iyi ilişkiler içerisindeydi. Öte yandan Nakşibendi tarikatıyla bağlantıları olduğu bilinmekteydi ve kardeşi Korkut MSP'nin önde gelen bir üyesiydi. Turgut Özal'ın kendisi de bir keresinde bu partiden milletvekili olma girişiminde bulunmuştu. Özal, ANAP içerisindeki hizipleri birbirine düşürerek çıkar sağlamada usta olduğunu da kanıtladı. Hepsinden önemlisi, o da Demirel gibi sıradan Türk'ün özdeşleşebileceği türden bir siyasetçiydi. Geri kalmış bir bölgenin taşra kenti olan Malatya'dan geliyordu ve kendi çabalarıyla başarılı olmuş bir kişiydi. Onun mesleki yükselişi, köylülerin, gecekonduluların ve esnafın ve kendi hesabına çalışan diğer kişilerin umut ve yükselme hırslarının somutlaşmış bir ifadesiydi. Ve Özal bunlara kendi dillerinden hitap edebiliyordu.